y de la neler.
Merhabalar, ben Deniz Onurcan. 106.2 Trakya Üniversitesi Radyosu'ndan herkese iyi günler. Bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize selamlar. Gözünüz yolda, radyonuz 106.2 Trakya Üniversitesi Radyosu'nda olsun. Bugün irdelemelerin konuğu Buğra Haşlamacı olacak. Konuma geçmeden önce bizlere ulaşabileceğiniz irtibat numaralarımızı ve Instagram adresimizi söyleyeceğim sizlere. 0284 235 4441 WhatsApp numaramız. Bize Instagram'dan Radyo Trakya Uni hesabından ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca Onurcan Güvenci kişisel hesabından da bana yorumlarınızı ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. İrdeleme de başlıyor. İrdelemenin konuğu Buğra Haşlamacı. Hoş geldiniz.
Hoş buldum. Merhabalar.
Nasılsınız Buğra Bey?
Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. Bize kendini tanıtır mısınız biraz?
Öncelikle tekrardan tüm dinleyicilerimize merhabalar. Ben İsmet Buğra Haşlamacı. İktisat bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Daha önce de Namık Kemal Üniversitesi'nde Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümünden mezun oldum. Ardından da işte buraya geldim. 3. yılımdayım. İnşallah da seneye okulumuz bitecek ve hayatımızda daha başka pencereler ve sayfalar açılacak. Aynı zamanda futbol hakemiyim. Fotoğrafçılıkla uğraşıyorum. Son dönemde bunun biraz daha profesyonel boyuta yavaş yavaş taşıyorum. Taşımanın ilk adımlarını da attım. Bununla birlikte çeşitli aktivitelere oldukça katılıyorum. Yani genelde faal bir insan olduğumu da söyleyebilirim.
Aslında iktisatçısınız fakat galiba gelecekte iktisat alanından gitmeyeceksiniz. Çünkü farklı meslek türlerinde var oluyorsunuz ve potansiyel olarak bir mesleğe çeviriyorsunuz aslında hobilerinizi, doğru mu?
Yani aslında şöyle, iktisadı çok severek okuyorum. Hani tabii ki de iktisat alanında gitmeyeceğim, çalışmayacağım demek büyük bir iddia olur. Çünkü gelecek hakkında plan yapmayı da çok sevmem. Çünkü geleceğin zaten bizim için planları var. Ama tabii ki de mesela şu anda özellikle fotoğrafçılık üzerinden de oldukça kendimi geliştirmek için maddi ve manevi yatırımlarda bulunuyorum, uğraşlarda bulunuyorum. Tabii ki de mesela ilk başta fotoğrafçılık olmakla birlikte çeşitli yaptığım hobilerden de profesyonel boyuta ulaşmak tabii ki de isterim.
Gerçekten hobiyi işe çevirmek çok güzel bir durum. Hatta Konfüçyus'un da bir sözü var. Eğer hobinizi, sevdiğiniz işi mesleğine dönüştürürseniz bir gün bile çalışmamış olursunuz der aslında.
Tabii yani aslında benim de hayat mentalitem bu diyemem. Ama şöyle, sonuçta bu hayata herkes bir kere geliyor. Annemiz, babamız, biz kendimiz, hocalarımız, herkes bu hayatı bir kere yaşıyor. Yani tabii ki de benim iktisatla alakalı inanılmaz, mesela örnek akademisyen olmak istiyorum. İktisat üzerinden bir iş yapacaksam. Tabii ki de keyif alabileceğim bir iş var, bu doğru. Ama rastgele falanca bir yerde, istemediğim bir yerde çalışmaktansa bir miktar daha az kazanıp tabii ki de mesela fotoğrafçılık yaparak para kazanmayı ya da çalışmayı tabii ki de tercih ederim. Sonuçta bu hayatta çalışırken de keyif almak önemli bir şey.
Hayallerinizin peşinden gittiğiniz için çok tebrik ediyorum size. Umarım bütün insanlar istedikleri mesleği kendi hobilerinden profesyonelle geçebilirler sizin gibi.
Teşekkürler. Ben de herkes için de kendim için de temennim bu yönde.
Teşekkür ederiz. Biraz önce dediniz fotoğrafçılık yapıyorum dediniz profesyonel olarak ve hakemim dediniz.
Evet, futbol hakemiyim.
Bu konuda birazcık açabilir miyiz aslında? Futbol hakemliği birazcık ilgimizi çekiyor ve aslında hakemlik isteyen kişiler de sizin yolunuzu takip edebilirler mi? Yani siz nasıl buna merak uyandırdı ki nasıl bir yol izlediniz?
Tabii ya, ben zaten çocukluğumdan beri, yani 6-7 yaşlarından beri futbola son derece ilgi sahibi biriyim ve küçüklüğümden beri zaten ben futbolla alakalı bir şeyler yapmak istiyordum. Aslında mesela antrenör olmak istiyordum. Hala da olmak istiyorum ve umarım yakın gelecekte de olacağım. Ama sonra işte futbol hakemliği kursunun açıldığını gördüm ve yaşımın ve diğer kriterlerin de tuttuğunu gördüm. Daha ben liseye gidiyordum. İlk hakem olduğumda 16 yaşındaydım. Zaten en küçük 16 yaşındayken hakemliğe başlayabiliyorsunuz. Ben de en küçük yaşta başladım. Zaten 16 olalı da 3-4 ay olmuştu. Ben de hatta hiç unutmuyorum, 24 Kasım 2017'de ben hakemliğe başladım. O gün hakem oldum. Şöyle, zaten hala da böyle, o zaman da öyleydi. Bulunduğunuz ilin faal hakemler ve gözlemciler derneği genelde bir ilan yayınlar, poster yayınlar, işte bölgenin stadyumunda, liselerde vesaire değişir. Hani bu takdirlerine göre şartlar yazar. İşte yaşınız, boy kilo indeksiniz gibi gibi, eğitim durumunuz gibi gibi konularda başvurabilmek için kriterler yazar. Eğer siz bu kriterleri kendinizde karşıladığınızı görüyorsanız siz başvurabilirsiniz verdikleri iletişim bilgilerinden. Ben de öyle yaptım. Ondan sonra size süresi değişiklik gösteren bir eğitimde bulunuyorlar. Yani bu çeşitli sürelerde olabilir. Yani 2 günde de verebilirsiniz bu eğitimi, 15 günde de verebilirsiniz. Bu değişir. Hani onu o zamanki Merkez Hakem Kurulu ne zaman takdir ettiyse, o ne kadar bir süre takdir ettiyse o kadar süre eğitim görürsünüz. Ardından size bir sınav yaparlar. Önce bir yazılı sınav, ardından da bir atletik test yaparlar ya da tam tersi değişiklik de gösterebilir. Bunun ışığında da eğer iki testte de başarılı olursanız aday hakem olarak hakemliğinize başlayabilirsiniz. İl hakemi olabilmek için gerekli kriterleri de karşılarsanız, işte bırakmazsanız, istenilen maç sayısına çıkarsanız, lise mezunu olursanız, 18 yaşınızı geçerseniz il hakemliğine layık görülürsünüz ve lisanslı olarak hakemlik hayatınız başlamış olur. Benim de 18 yaşında liseden mezun olur olmaz bu şekilde de lisanslı hakem kariyerim başlamış oldu.
Çok güzel bir kariyer yönetimi aslında sizin için. İki tane sorum var aslında, merak ettiğim benim.
Tabii.
16 yaş hakemlik için biraz, çünkü 16 yaş birazcık farkındalık düşük bir yaş.
Evet, oldukça düşük bir yaş.
Evet, ama siz burada bir hakemlik geleceğini görmüşsünüz. Ve o farkındalıkla bu hakemlik kariyerini yönetmişsiniz. Ve hala şu anda kaç yaşındaydınız?
23.
23 yaşında faal olarak hakemliğinizi sürdürüyorsunuz.
Evet. Bu yıl dolduğunda 8. yılım olacak.
Ne güzel. Bir ikincisi de aslında herkes, özellikle erkekler, futbol için oynamayı seviyor.
Evet.
Oyunun içinde olmayı seviyor. Sizi hakemliğe iten şey neydi?
Ya aslında şöyle, ben futbolda oynamıştım. Çok kısa bir süre oynamıştım. Çünkü aslında bu tamamen benim, ben Lüleburgaz'da yaşıyordum o zaman. Kendim de Lüleburgazlıyım. Kırklareli bölgesinin hakemiyim bu arada. Bunu söylemeyi unuttum. Kusuruma bakmayın lütfen. Şöyle, yaşadığım yerde bilhassa ben işte o yaşlardayken ve o yaşlardan biraz daha küçükken çok gelişmiş bir yer değildi Lüleburgaz. Hem futbol anlamında hem diğer sporlar anlamında çok gelişmiş bir yer değildi. Dolayısıyla da hani maddi anlamda da manevi anlamda da biraz çetrefilli bir şeydi o zaman Lüleburgaz'da futbol oynamak. Bak şimdi öyle değil. Şimdi Trakya'da adeta bir futbol cenneti Lüleburgaz. Daha doğrusu Kırklareli bölgesi, ki bence en iyi bölgedir. Şey olarak maç sayısı olarak oldukça takım ve oldukça maç oynanır. Tutkuludurlar. Ama o zaman öyle değildi. Yani biraz daha evet amatör boyutta vardı ama altyapı boyutunda maalesef hani çok yeterli değildi. 2-3 takım vardı ve onların kontenjanları belliydi, fiyatları belliydi. O zaman küçüksünüz, annenizin babanızın sizinle hani uğraşması gerekiyor falan. Dolayısıyla da aslında ben ailemin tutumundan dolayı biraz hani çok kısa bir süre oynayıp bırakmak durumunda kalmıştım. Çünkü ya annem de babam da çalışan bir insanım. Hafta sonunda mesai yapıyorlar. Hani dolayısıyla benimle çok ilgilenemiyorlardı. Bu yüzden de ben hani istesem de gidemiyordum. Sonuçta 13, 14, 15 hani yaşlarındasınız. Ve yemek daha o yaşta hani ailenizin tarafından yapılması gerekiyor. Çamaşırlarınızın ailenizin tarafından hani. Her şeyden ötesi sahada bizim evimiz o zaman çok uzaktı. Götürüp getirmesi hani götürülüp getirilmen gerekiyor falan. Şimdiki gibi değil yani hani. Bir de hani takdir edersiniz ki şimdiki çocuklar bizim kadar uyanık yani. Biz o zaman uyanık da değildik o kadar. Telefonumuz falan yoktu. Yani benim 17 yaşına kadar telefonum olmamıştı yani. Dolayısıyla da aslında şartlar olumsuz yönde geliştiği için ben istesem de oynayamadım. Futbol uzun bir süre. Hani denedim ve olmadı. Hakemlikte ise şöyle, hakemliğe ben başladım ve gerçekten inanılmaz bir aile ortamı gördüm. Ki ben kendim şu an Trakya Üniversitesi Edirne'de okuyorum. Fakat ona rağmen Kırklareli'ne gidip geliyorum. Hani o bölgeye gidip geliyorum maç yönetmek için hafta sonları. Çünkü orada inanılmaz güzel bir aile ortamı vardı. Yani hani bu dediğim problemlerin hiçbirinin olmadığını olsa bile size yardımcı olan insanların olduğunu gördüm. Yani bir derdin olduğunda aradığın anda çözmeye çalışan insanlar olduğunu görmüştüm. Zaten beni hakemliğe çok bağlayan şey de bu olmuştu. Yani o yüzden aslında hakemlik biraz daha tercih değil de, ya tercihti ama zaten şöyle bir şeydi, şartlar bu tercihe gerektirdi. Ya ben futboldan asla kopmak istemiyordum. Benim bu dünyada en çok sevdiğim şey futboldur ki ben takım da tutmuyorum. Yani hemen 16-7 ligi birden aynı anda takip ediyorum. Yani futbolu çok seviyorum. Kopmamam için de şartlar böyle gelişti. Zaten çok değil 2-3 ay içinde de hakemliği oldukça benimsedim. Hatta futbolculuktan daha çok benimsedim. Çünkü ben biraz daha büyük resmi görmek, büyük resimde pay sahibi olmayı seven bir insanım. Yani ya futbol kısmında da ya antrenör olmak istiyordum. zaten. Hani şey kafasındaydım. Biraz bir iki sene amatör futbolcu yapar bırakır antrenör olurum kafasındaydım. Top oynamaya başladığım zaman da olmadı. Şimdi mesela hakemlik yapıyorum. Hakem olma kısmı beni daha çok heyecanlandırıyor futbolcu kısmından.
Gerçekten çok güzel
Teşekkür ederim.
açıkladınız. 16 yaşındaki çocuğun bu kadar oyunun içine değil de dışarıdaki bir göz olmasını istemesi belki de o zorluklardan kaynaklanıyor ama
Tabii.
iyi ki de olmamış diyebiliyor muyuz?
Ya şöyle evet. Çünkü şöyle bir şey var. Yani özellikle yine Trakya'da o zaman özellikle olmamızdan dolayı ben hani çok aşırı yetenekli bile olsam bir yerlere gelemeyebilirdim. Ya da işte sakatlık yaşayabilirdim vesaire. Ama mesela hakem oldum ve hakemlikte biraz da kişisel katkım da çok fazla oldu. Yani 16 yaşında o baskıyı kaldırmak falan bugünkü karakterime inanılmaz bir etki yarattı. Örnek hiçbir yere geç kalmam, her yere erken giderim falan filan gibi. İşte ya da baskı gereken ortamlarda genelde hep sakin kalırım ve hani biraz daha karar mekanizmam daha gelişmiştir diğer insanlara göre. Hani bu yanlış anlamayın, kendimi övmek için söylemiyorum. Şey olarak diyorum yani hani şartlar ne olursa olsun bir nefes alıp durumu aceleyle karar vermeden idare edebilmemi sağlıyordu hakemlik karakterimde.
Ama bu da hakemliğin o anda saniyeler içinde karar verilmesi gerektirdiği durumdan ötürü geliyordur büyük
Tabii ki
ihtimalle.
ya şimdi şöyle bir şey var. Hakemlikte bir kararı zaten saniyenin onda birlik süresince siz kararı veriyorsunuz. Bir saniye içinde de kararı açıklıyorsunuz. Ama yüzlerce sayfalık kural kitabı ve yardımcılarla o anki göz göze geldiğinizdeki iletişim pozisyonun gereği ve o anki durumlar hani bir saniye içinde kafanızdan dönüyor ve bir düdük ve el hareketi ya da bir kart olarak dışarıya yansıyor. Yani hakemi göründüğü kadar kolay bir şey de değil.
Evet, gerçekten yani birkaç tane daha sorum vardı ama bütün her şeyi açıkladınız diye düşünüyorum. Sadece son bir söz alalım hakemlik için. Neden hakem olmak isterler?
Ya bir kere şöyle bir şey var. Tabii ki de bu işin profesyonel boyutu var. Ben de onun için çalışıyorum, uğraşıyorum. İnşallah da olacağız gelecekte. Hani
Umarım.
bunun için çabalıyoruz. Ama şöyle neden hakem olmak isterler? Bir kere profesyonel hakemliği kenara bırakıyorum. Bir kere sadece sağlıklı yaşamı nasıl diyelim teşvik etmek için kendi kendine, kendi içinde hakem olabilirsin. İnanılmaz yüksek bir çevre yapıyorsun. Hani insan sayısı olarak hani kafadan bir 100 kişiyle tanışmış oluyorsun. Belki çevreni genişletmek için yapabilirsin. Sosyalleşmek için yapabilirsin daha doğrusu. Müsabakalara çıkıyorsun. Müsabakalarda hani işte dediğim gibi karar alma mekanizman soğukkanlılığını geliştiriyorsun. Yani kişisel gelişimini sağlıyorsun. Bunun için olabilir. Yani nasıl diyelim hani çeşitli bu tarz şeyler için de oldukça sebepten dolayı olabilir yani. Ya bir de şöyle bir şey var. İnsanın kendi içinde bunu bulması gerekiyor. Yani yöneticilik karakterini de geliştirebilir bu. Hani çünkü dediğim gibi hakem olmak kolay bir şey değil. Aynı anda koca bir sahayı idare ediyorsunuz. Hani yeri geliyor seyircilere kadar idare ediyorsunuz. Nasıl? Şöyle sizin beden dilinize göre mesela bir pozisyon oluyor. Ve mesela bu pozisyonu beden dilinizin eminliğiyle bile seyirciden tepki almayı engelleyebiliyorsunuz. Yani hani bu tarz konularda bile kendinizi geliştirmek için hakem olabilirsiniz. Tabii ki de herkesin yapabileceği bir şey değil. Çünkü senin hayatın hakemliğin bir parçası olmuyor. Sen hakemliğin bir parçası oluyorsun. Çünkü hayatını bir noktada ona göre düzenliyorsun. İkinci olarak yani istersen il hakem ol. Yani üst profesyonelliğe çıkma yine de bir resmiyet korunuyor. Dolayısıyla da resmi açıdan kendi becerilerini geliştirmek için de belki de bu işi yapabilirsin. Ya birçok sebebi var bu iş için.
Evet, çok güzel açıkladınız. Teşekkür ederim bu
Ben teşekkür ederim.
güzellikler için. Şunu da söyleyelim, Türk hakemlerimiz Türk futbolu için çok önemliler.
Tabii ki de.
Siz de burada onları temsil ediyorsunuz.
Estağfurullah yani tabii ki de ben o kadar kıymetli insanı temsil edebilecek bir insan değilim. O kadar şeyde bir insan değilim. Ama yani sonuçta burada da insanları hani burada benim konuşma amacım da belki insanlar hakem olmak ister onlara bir teşvik açısından konuşmak istedim.
Teşekkür ederiz. Umarım bu zamanlardan sonra da Türk futbolunda şiddet hakim olmaz. Tamamen güzel ve barışçıl bir şekilde Türk sporunu daha ileriye götürecek kararlar alınır
Tabii ki de
diyoruz.
temennimiz de bu yönde. Ki
Teşekkür ederiz.
geçmişte de oldukça şu anda da geçmişte de oldukça başarılı hakemlerimiz var.
Kesinlikle.
Kendilerini kanıtladılar. Yani saymama gerek yok zaten.
Kesinlikle. Yani Avrupa'da da maç yönetiyorlar, dünyada da maç yönetiyorlar
Aynen
artık.
öyle.
Artık sadece Türkiye'den ibaret değiliz. Çok teşekkür ederiz hakemlik için. Verdiğiniz bu bilgiler
Ne demek ya
için
umarım birilerine ulaşır. Bir
umarım
kişi bir kişidir.
tabii
Belki de bir kişi bulunduğu bölgenin en iyi hakemi olur. Yani sonuçta burada hani bu konuşmayı yapmamızın en büyük nedeni ya bu başlığın insanlara bir yandan da ilgisini çekmek.
Doğru. Şimdi izin verirseniz biraz üniversite tarafına dönmek istiyorum.
Tabii ki de.
Siz aslında geçmişte birkaç tane topluluğun yönetiminde bulunuyordunuz.
Evet, bulunmuşluğum oldu. Şu anda da aktif olarak bir tane toplulukta bulunuyorum.
Bildiğim kadarıyla sizin aklınızda şu anda münazara topluluğunun yönetimindesiniz.
Evet.
Ve ayrıca da kültürel diplomasi topluluğunun 22-23 Nisan'da düzenleyeceği göç simülasyonu etkinliğine de dışarıdan bir katkı veriyorsunuz. Aslında
Evet.
normalde katılımcı olarak katılıyorsunuz oraya ama
Aynen.
yine de bir katkı veriyorsunuz. Geçmişte yaklaşık 2 yıl önce ben Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir Avrupa Birliği simülasyonuna katılmıştım.
Evet.
Bu simülasyonda Almanya'yı temsil etmiştim orada
Hı.
ve bir sorular üzerinden biz karar aldık aslında orada. Bir Avrupa Birliği karar mekanizması gibi çalıştık.
Hı, evet.
Biraz daha açıklarsanız ve gelecek kişilere, gelecek öğrencilere de bu açıklamayı yapabilirseniz nasıl olacak acaba bu göç simülasyonu olayı?
Tabii şimdi şöyle öncelikle ben kültürel diplomasi topluluğunun yöneticisi ya da herhangi bir şey değil. Sadece üyesiyim. Sadece oradaki insanları tanıyorum. Çünkü daha önce geçen yılda onlar bir simülasyon düzenledi. Hepsiyle oradan tanıştık. Sağ olsunlar, arkadaş olduk. Ben sadece teknik konularda özellikle destek veriyorum. Yardımcı oluyorum. Hani simülasyon güzel geçsin diye elimden geleni yapıyorum. Kaldı ki zaten katılımcı olarak da katıldık. Bir rollerimiz de verildi. Şimdi buna bir ön hazırlık içerisindeyiz. Ben size şundan hızlıca kısaca bir bahsedeyim. Geçen yıl yine bir diplomasi simülasyonumuz oldu. Bu seferki konumuz Doğu Akdeniz'deki enerji konusuydu ve biz işte ben Mısır başkanıydım o zaman. Herkes rollerini aldı ve rollerine uygun şekilde bir diplomasi adı üstünde yaptı. Çeşitli antlaşmalar, projeler, imzalar, şuylar, buylar havada uçuştu ve ardından da bir karar sonucuna varıldı. Simülasyon bitti. Simülasyon 15 gün sürdü, hatta biraz daha fazla sürdü. 2 günde bu sene 22-23 Nisan'da olacak. Geçen seneyi hatırlamıyorum. 2 günde de toplanıp işte aslında bunları neticeye erdirdik. Yüz yüze bir şekilde bir konferans salonunda ve çok keyifli bir etkinlikti. Bu sene de göç simülasyonu olarak asmışlar afişlere ama hani bu bir diplomasi simülasyonu, konumuz göç. Hani belki de SKS'den dolayı hani öyle yapmışlardır, hani belirli bir standartlardan dolayı öyle yapmışlardır başlığı bilemiyorum. Göç simülasyonu değil, diplomasi simülasyonu, konumuz göç oluyor. Burada da yayınlanacak birkaç zaman sonra senaryonun tamamı. Gene oyunu düzenleyen sevgili dostum Buğra Alp bir senaryo yayınlayacak ekibiyle birlikte. Konumuzun göç olduğu belli, şu anda senaryomuz belli değil. O anki dünyanın, kendi içimizde yarattığımız fantastik dünyanın, oyundaki dünyanın durumunu bize geçecek. İşte atıyorum B ülkesinde karışıklık var, C ülkesinde bolluk var vesaire vesaire gibi bir durum geçecek, senaryo geçecek. Ardından da biz ekiplerimizle birlikte, her ekipte de başkan, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve delege olacak ekipler olarak oturup başlayacağız çalışmalarımızı yapmaya. Diplomasi simülasyonu özetle bu. Ekstra da bilgi vermek gerekirse aslında bilgisayarlardaki strateji oyunlarının biraz daha diplomasi konuşarak, ikili ilişkiler kurarak, hukuk, hak ve evrensel kuralları göz önünde bulundurarak yaptığımız bir etkinlik. Buradaki tek fark şu, gerçek dünyada olan kurallar burada da geçerli. Yani örnek, mesela bir NATO ülkesi nasıl bir NATO ülkesine saldıramıyor değil mi? Oyunda da bu böyle. Yani ya da bir ülkenin NATO'dan çıkması çok kolay değil değil mi? Bu oyunda da böyle. Yani demek istediğim bu. Ya da mesela Türkiye Avrupa Birliği'nde değil değil mi? Gerçekte de bu böyle. Hatta ben Türkiye başkanıyım. Türkiye başkanı seçildim.
Spoiler da geldi.
Efendim?
Spoiler
evet,
da geldi.
Spoiler da geldi ufaktan. Mesela ben atıyorum, tamamen farzı misal konuşuyorum. Mesela Avrupa Birliği'ne girmek istiyorum değil mi? Gerçekten de girmek isteyebilirim oyunda mesela. Ve oyundakilere gerçekten bir şart sunabilir bana. Ve ben bu mesela bir reform önerebilir. Bu reformu da gerçekten ülkemde yapabilirim gibi gibi gibi. Yani aslında gerçekten de role play, rol yapma oyunu. Adeta bir diplomasi simülasyonu. Sadece yani bu bir savaş oyunu değil. Asarız, keseriz, patlatırız, öldürürüz. Hani öyle bir şey yok. Burada tamamen aynı gerçek dünyada olduğu gibi masada antlaşmalar yaparak bir şeyler elde etmeye çalışıyorsun. Zaten oyunun zor ama keyifli kısmı da burada başlıyor. Sonuçta ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi de savaş eğer vatanı korumak için değilse bir cinayettir. Zaten oyunda da öyle ben buna saldıracağım deyip hani tabii ki de saldırabilirsin ama saldıramazsın. Aynı gerçek dünyada da olduğu gibi.
Teşekkür ederim. Çok güzel açıkladınız gerçekten.
Ne demek? Ben teşekkür ederim.
Etkinlik bayağı bir geniş kapsamlı olacak gibi
Ya
gözüküyor.
şöyle özellikle bu sene daha da geniş kapsamlı olacak. Misafirlerimiz de olacak. Gerek okuldan da hani okul yönetiminden de rektörlük kısmından da oldukça kişi davet ettik. Hocalarımızı davet ettik. Hani misafirlerimiz de olacak. Yani ölçek olarak da biraz daha geniş olacak geçen yıla göre. Yani açıkçası bu yıl, geçen yıl bizim acemilik yılımızdı. Gerek katılımcı olarak gerek şey olarak. Bu sene de benim yardım etmemin, hani sevgili dostum Buğra Alp'e bunu düzenlemesi için elimden gelen her şeyi yapmamın nedenlerinden biri de aslında o daha da iyi olması. Geçen yıla göre daha da iyi olması ki zaten şu anda da görünürde daha iyi olacak gibi duruyor.
Çok teşekkür ederiz bugün konuk olduğunuz için.
Ben teşekkür ederim.
Sadece üniversite değil, hem akademik alanından hem fotoğrafçılık alanından hem de bu topluluk alanından gayet çok güzel bilgiler verdiniz. Bir de peki bu kültürel diplomasi topluluğunun düzenleyeceği göç simülasyonu etkinliği acaba nerede ve saat kaçta olacak?
22-23 Nisan'da İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Diçi'deki Fehmi Yıldız konferans salonunda olacak. Sabah 9'dan akşam 6'ya, 5.30'a, 5'e. Yani genelde şeyde posterde sabah 9 akşam 5 yazıyor ama bazen bir saat sarkabiliyor çeşitli nedenlerden ötürü. İşte ihtiyaç molaları vesaire. O yüzden 9 ile 6 arası olacak. Tabii ama oyunu oynamaya başlamamız ondan çok daha öncesine dayanacak. Büyük ihtimalle zaten işte kayıtlar bittikten sonra ve herkesin rolü açıklandıktan sonra, şimdi kayıt yaptıranların rolü açıklanıyor. Herkesin rolü açıklandıktan sonra büyük ihtimalle zaten oyuna başlayacağız. Önce bir oyunun işte prolog, önceki kısmı olacak. Hani bizim dışarıda sivil hayatımızda oynadığımız kısmı olacak. Ondan sonra da 2 gün boyunca da sahada konferans salonunda neticelendireceğimiz kısım olacak.
Peki benim gittiğim katıldığım simülasyonda böyle değildi. Direkt 2 gün sadece o salonda konuşarak geçirdik. Sivil hayatta olacak dediniz bunun oyunu.
Evet.
Bu nasıl oluyor? Yani
Ya
nasıl
şöyle
ilerliyor?
WhatsApp grupları kuruluyor tabii ki. Ve işte senaryolar açıklanıyor vesaire. Ekipler açıklanıyor ve ekipler aslında o anda çalışmaya başlıyor. İsim vermeyelim, reklam olmasın. Çeşitli kafeler vardı. İşte o zaman sponsorumuzdu etkinliğin. Belki bu sene olmaz diye söylemiyorum. Bilmiyorum çünkü büyük ihtimalle de olmaz ama herhangi bir kafede mesela ya da birinin evinde fark etmiyor. Mesela işte ülkelerin ya da okulun içinde ya fark etmiyor herhangi bir yerde. Mesela atıyorum benim ekibim ve karşı tarafın ekibiyle bir araya gelip yapılan antlaşmaları, işte politikaları, beraber yapılabilecek atılımları ve hatta bunun gibi şeyleri konuşabileceğimiz bir 15-20 gün yaklaşık tanınıyordu zaten bize. Ondan sonra da en son artık son 2 günde de neticeye kavuşuluyordu.
Peki bunlar etkinliğin içinde mi? Yani hani bu küçük görüşmeleri gruplar kendi mi belirliyor
Tabii
yoksa?
tabii tabii. Ya mesela örnek vermek gerekirse tamamen farz misal koşuyorum. Ben Amerika başkanıyım. Sen Rusya başkanısın. Oyunda. Tamam mı? Ben seni aradım. Ya dedim böyle böyle salı akşamı dedim müsaitseniz bir görüşebilir miyiz? O da dedi ki tamam. Tak görüşüyoruz. Bu şekilde.
Ve o rollerden
Yok.
çıkmıyorsunuz.
O rolden çıkmıyoruz.
Gel.
Rolden çıkacağımız zaman zaten şey diyoruz. Simülasyon dışı konuşacağım diyoruz ve 5 dakika 10 dakika neyse şey yapıyoruz ama o oynadığımız 20 gün boyunca hatta 22-23 gün boyunca işte bu neticelendiren gün dahil sen direkt o ülkenin bakanı olarak ya da başkanı olarak yaşıyorsun adeta.
Çok değişik, çok ilgi çekici bir durum. Buradan öğrencilere bir şey söylemek ister misin?
Tabii bunu sormanızı ümit ediyordum açıkçası. Şöyle tabii ki de bir ben kendim olarak söylüyorum diplomasi olarak hiçbir fikrim yoktu geçen yıl başladığımda. Neye nasıl yürür, neye nasıl olur hiçbir fikrim yoktu. Ve ben bunu tamamen Mısır Başkanı olduğum açıklandıktan sonra kendim araştırıp kendimi geliştirdim adeta. Ve daha önce okumadığım kitaplar okudum. Kendimi geliştirmek adına örnek toplum sözleşmesi gibi veya da bu tarz işte insan haklarıdır, savaş, politikalarıdır gibi gibi şeyleri içeren kitapları ve makaleleri okumazdım. Okudum ve hala da artık ilgi duyuyorum, okumaya devam ediyorum. Böyle bir şeye ilgimin olduğunu keşfettim. En büyük nedeni bu. İkinci nedenlerinden biri yani NATO'nun insan hakları sözleşmeleri, insan hakları bildirgeleri, Türkiye'nin göç politikaları, rastgele ülkelerin göç politikaları, Almanya'da şudur budur. Geçen yıla bağlı olarak geçen yıl enerjiydi, işte enerji politikaları yani o yılın konusu neyse o ülkenin o politikaları gibi gibi şeyleri de öğreniyorsunuz. Ya aslında şöyle, tabii birçok insanla tanışıyorsunuz o arkadaş vesaire hoca falan. Tabii ama en büyük artılarından biri de kendinizi genel kültür olarak oldukça ileriye atıyorsunuz. Özellikle siyasi ve politik konularda.
Çok güzel açıkladınız. Benim de çok ilgimi çekti.
Tabii katılmanızı da bekleriz.
Çok teşekkür ederim davetiniz için. Memnuniyetle katılacağım bu etkinliğe. Çünkü çok büyük bir tarihte, yani geniş bir tarih veriyorsunuz ve bu tarihte gerçekten normal bir görüşme yapıyoruz. Diplomasi trafiği
Evet,
oluyor
evet.
aslında.
Evet, aslında tam olarak öyle. Hatta ben geçen yıl, çok özür dilerim sözünüzü kestim.
Rica.
Ben geçen yıl mesela İngiltere Başkanı olsun, işte Amerika Başkanı olsun arkadaşlarım. Yani onlar şu anda artık arkadaşlarım olsun. Hepsiyle mesela sabah 3'e 4'e kadar konuştuğumu hatırlarım yani. Hatta mesela bu gece bize saldıracaklar mı saldırmayacaklar bu şeklinde beklediğimi de bilirim. Tabii biz o zaman Mısır olarak değişik bir politika izlemiştik ve bana sorarsanız en orijinal politika da bizimkiydi. Akdeniz bölgesinde, Doğu Akdeniz bölgesinde bir yeşil bölge, bir İsviçre yaratmak istemiştik. Yani herkesin gelip rahatlıkla bizle konuşabileceği, bizim hakemliğimizle konuşabileceği, anlaşma imzalayabileceği ya da diplomasi görüşmesi yapabileceği bir topraklar olmayı hedeflemiştik ki bir noktada da başardığımızı düşünmekteyim. Çünkü özellikle iki tarafa bölünmüştü oyunumuzda taraflar ve biz ortada durup her tarafta da A tarafında da B tarafında da bulunmuştuk. Yani her tarafa aslında savaş çıkarmamaları için ve barış yapmaları için anlaşma zeminleri hazırlamıştık. Görevimizi yerine, yani en azından kafamızdaki saçmadır ya da değildir, bunu bilemeyiz. Yani sonuçta herkesin kendi düşüncesidir bu, ama kendi belirlediğimiz politikayı en iyi şekilde yürüttüğümüzü düşünüyorum.
Çok teşekkür ederiz bu bilgiler için.
Ne demek?
Yavaş yavaş sonuna giriyoruz programımızın.
Tabii.
Son olarak son sözünüz var mı? Son sözünüzü de alalım.
Son sözüm yok. Yani herkese dinlediği için çok teşekkür ederim. Hem simülasyona öğrencilerimizi, öğrenci olmayanlarımızı bekliyoruz. Yani zevk duyarız. Hatta orada beni bulup hani radyodan duydum geldim derlerse ben ekstra mutlu olurum tabii ki. Ekstra da yok. Hakemlik için de zaten görüşlerimi belirttim. Yani bizi dinleyen Kars'taki insan da Kars'ta hakem olabilir. Buradaki de burada hakem olabilir. Yani umarım iki taraftan da ya da fotoğrafçılık için de herkes bir noktadan başlamalıdır. Yani bir şeye profesyonel olmak istiyorsa da ona göre maddi manevi harcamalar yapmalıdır. Hani bunları unutmasınlar. Ama herkes her şeyi yapabilir. Yani ekstra söyleyeceğim bir şey yok. Teşekkür ederim. Beni dinledikleri için de, sen beni konuk aldığın için de çok
Rica.
teşekkür ederim. Çok keyifli bir program oldu.
Çok teşekkür ederim. Bugün konuğum Buğra Haşlamacı'ydı. Kendisine fotoğrafçılıkta, hakemlikte, topluluklarda ve kariyerinde başarılar diliyoruz. Umarım hakemlikte Süper Lig seviyesinde görebiliriz. Göğsümüz kabarır.
Benim de
Trakya'ya.
temennim bu yönde. Yani bu yolda tanıştığım, elini sıktığım herkesi de gururlandırmak isterim.
Gerçekten içimizden birisini, arkadaşımızı Süper Lig seviyesinde bir maçta izlemek çok zevk verir bence. Teşekkür ederim Burak Bey, bugün konuk
Ben
olduğunuz için.
teşekkür ederim. Ne demek?
Bir denemenin sonuna geldik. 106.2 Trakya Üniversitesi Radyosu'ndaydık. Herkese iyi günler diliyorum. Tekrardan WhatsApp numaramızı sizlere paylaşıyorum. 0284 235 44 41 olarak bize yazabilirsiniz. Ayrıca Instagram'dan bizlere Radyo Trakya Uni hesabından ulaşabiliyorsunuz. Burak Bey,
Efendim.
siz de dilerseniz topluluğunuzun ya da kendinizin Instagram adresini paylaşmak
Tabii
istersiniz.
şöyle, ben diplomasi simülasyonu için istersen paylaşayım.
Lütfen buyurun.
Münazara için de söyleyeyim. Münazara için de tüy münazara topluluğu yazarsalar, tüy münazara bile yazsalar Instagram'da çıkar. Diplomasi de kültürel diplomasi topluluğu Edirne ya da Trakya Üniversitesi Kültürel Diplomasi Topluluğu ya da derneği başlığı altında bulabilirler. Benim de Instagram adresim No Limit Buğra. Direkt hepsi küçük. No Limit Buğra yazarlarsa herhangi bir konu için bana da ulaşabilirler. Her konuda yardımcı olmaktan zevk duyarım.
Çok teşekkür ederiz. Radyomuzun Instagram'ı dediğim gibi Radyo Trakya Uni. Ayrıca Onurcan Güvenci kişisel hesabından da bana görüşlerinizi ve yorumlarınızı yazabilirsiniz. Bugün bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Konuğumuz Buğra Haşlamacı'ydı. Kendisine de buradan çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. İyi günler.
İdelemeler.